Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programıyla daha evlerinize, araçlarınıza misafir oluyoruz. Manşetlerin arkasını okuduğumuz, dış politika gündeminin satır aralarını değerlendirmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Sesimize kulak veren, bizleri dinleyen her bir dinleyicimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu akşam Sınır Ötesi programımızda neleri konuşacağımızı kısaca hatırlatarak programımıza başlamak istiyoruz. Küresel siyasetin kalbi şu sıralar Cenevre'de atıyor. ABD ve İran arasında varılan o kırılgan ateşkes kalıcı bir anlaşmaya dönüşebilecek mi? Dünya kamuoyunun kilitlendiği bu tarihi müzakerelerde masada neler var, arka planda neler dönüyor? İlk olarak bu konuya odaklanacağız. Orta Doğu'nun jeopolitik haritasını 70 yılı aşkın süredir birlikte çizen iki müttefik yolun sonuna mı geldi? Washington-Tel Aviv hattında derinleşen bu tarihi ayrışmanın şifrelerini çözecek stratejik ortaklık bitiyor mu sorusunun etrafındaki hararetli tartışmayı yakın plana alacağız. Esed rejiminin çöküşünün ardından Suriye'de yepyeni bir perde açıldı. Ancak Suriye'yi sakin bir geçiş süreci beklemiyor açıkçası. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat sonrasında bölgede oluşan yeni jeopolitik denge Washington'ı farklı arayışlara yöneltirken Donald Trump'ın son açıklamaları ve Amerikan yönetiminden gelen çeşitli işaretler Suriye'nin bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir rol üstlenmesinin istendiğini işaret ediyor. Trump yönetiminin Hizbullah'ı sınırlandırmak için Suriye'yi taşeron olarak kullanma projesini ve Şara yönetiminin bu teklife yaklaşımını konuşacağız. Ve elbette yüreklerimizi dağlayan Gazze, 20 bin çocuğun bile isteye katledildiğini kayıt altına alan BM raporlarının açıkça ortaya koyduğu o acı gerçekleri, özellikle Gazze'li çocuklara yönelik uygulanan vahşeti bir kez daha gündemimize taşıyacağız sevgili dinleyenler. Peki Netanyahu ve onun faşist ortakları sonrasında bölgede gerçekten bir şeyler değişir mi? İsrail siyasetinde ve sosyolojisinde tırmanışa geçen dini fanatizmin gerçeğine dikkat çekeceğiz son bölümümüzde. Evet, Sınır Ötesi başlıyor. Programımıza ABD-İran müzakereleriyle başlıyoruz. ABD ile İran arasında geçtiğimiz hafta imzalanan mutabakatın ardından başlayan diplomatik süreç, daha ilk müzakere turunun sonunda ciddi bir güven bunalımıyla karşı karşıya kaldı. İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Washington ve Tahran'dan gelen açıklamalar, tarafların aynı metni farklı şekillerde yorumladığını ortaya koyuyor. Krizin merkezinde ise İran'ın nükleer programı bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerde süresiz uluslararası denetimleri kabul ettiğini ileri sürerken, İran yönetimi böyle bir taahhütte bulunmadığını açıklıyor. Tahran ayrıca Uluslararası Atom Enerji Ajansı müfettişlerinin ülkeye dönüşü konusunda herhangi bir anlaşma yapılmadığını da vurguluyor. Bu durum ilk bakışta teknik bir anlaşmazlık gibi görünse de aslında mutabakatın temel sorununa işaret ediyor. Çünkü taraflar savaşı sona erdiren siyasi çerçeve üzerinde uzlaşmış olsalar da savaşın temel nedeni olan nükleer dosya konusunda henüz gerçek bir mutabakata varabilmiş değiller. Hatırlanacağı üzere Trump yönetimi savaş öncesinde İran'ın nükleer faaliyetlerini bölgesel güvenliğe yönelik en büyük tehdit olarak tanımlıyordu. İran ise uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ve nükleer programının tamamen barışçıl amaçlar doğrultusunda geliştirdiğini savunuyordu. Bugün gelinen noktada savaş sona ermiş görünse de tarafların bu temel pozisyonlarında ciddi bir değişiklik yaşanmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle İsviçre görüşmeleri aslında savaş sonrası diplomatik dönemin ilk testi niteliği taşıyor. Trump neden denetim konusunda ısrarcı peki? Trump'ın denetim meselesini öne çıkarmasının arkasında yalnızca nükleer kaygılar bulunmuyor. Amerika Başkanı içeride giderek artan eleştirilerle karşı karşıya, özellikle İran savaşının beklenen sonuçları üretmediği, İran rejimini devirmediği ve nükleer altyapıyı tamamen ortadan kaldırmadığı yönündeki eleştiriler Cumhuriyetçi Parti içinde dahi seslendirilmeye başlanmış durumda. Bu nedenle Trump açısından denetim mekanizması savaşın sonunda elde edilmiş somut bir kazanım olarak sunuluyor. Washington, kamuoyuna İran'ın nükleer faaliyetlerinin artık uluslararası gözetim altında olduğu mesajını vermek istiyor. Ancak İran tarafı da aynı derecede hassas davranıyor. Tahran yönetimi savaşın ardından teslim olmuş veya geri adım atmış bir aktör görüntüsü vermekten kaçınıyor. Bu nedenle özellikle egemenlik ve denetim gibi konularda taviz verdiği algısının oluşmasını istemiyor. Ortaya çıkan tablo ise iki tarafın aynı mutabakatı kendi iç kamuoyunlarına farklı başarı hikayeleri olarak pazarlamaya çalıştığını gösteriyor. Görüşmelerde dikkat çeken bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı'nın geleceği oldu. Mutabakat sayesinde dünya enerji piyasalarını sarsan kriz şimdilik sona ermiş görünüyor. Küresel petrol arzının yaklaşık %20'sinin geçtiği Boğaz yeniden uluslararası deniz trafiğine açıldı ve petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere gerilemek üzere. Ancak İran'ın yaptığı son açıklamalar Hürmüz dosyasının tamamen kapanmadığını gösteriyor sevgili dinleyenler. Tahran, 60 günlük geçiş süresinin ardından Boğaz'ı kullanan ticari gemilerden çeşitli ücretler alınabileceğini duyurdu. İran ve Umman'ın yayımladığı ortak açıklamada ise iki ülkenin Boğaz üzerindeki egemenlik haklarına özel vurgu yapıldı. Bu açıklamalar İran'ın savaş sonrasında Hürmüz'ü yalnız bir güvenlik meselesi olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve siyasi bir koz olarak değerlendirmeye devam edeceğini gösteriyor. Bir başka ifadeyle savaş sona ermiş olsa da enerji koridorları üzerindeki jeopolitik rekabet sona ermiş değil. Trump'ın İran'ın dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığının kullanımına izin verildiği açıklaması da dikkat çekici gelişmelerden bir diğeri oldu. Aslında mutabakatın uzun vadeli geleceğini belirleyecek olan başlığın nükleer programdan çok ekonomik normalleşme olması muhtemel görünüyor. İran ekonomisi yıllardır yaptırımların baskısı altında bulunuyor. Bu nedenle Tahran açısından savaşın sona ermesi kadar yaptırımların kaldırılması, uluslararası finans sistemine dönüş ve yabancı yatırımın yeniden ülkeye çekilmesi de kritik önem taşıyor. Mutabakatta yer alan 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma ve yatırım fonu da bu nedenle İran için en önemli kazanımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Washington ise ekonomik teşvikleri İran'ın bölgesel politikalarını ve nükleer faaliyetlerini sınırlandıracak bir kaldıraç olarak kullanmak istiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde taraflar arasındaki müzakerelerin merkezinde güvenlikten çok ekonomi başlığının yer alması sürpriz olmayacak gibi gözüküyor. Tabii bu arada bu gelişmeler yaşanırken Washington'da dikkat çekici bir siyasi mesaj geldi sevgili dinleyenler. ABD Senatosu İran'daki askeri operasyonların durdurulmasını talep eden sembolik bir kararı kabul etti. Karar hukuki açıdan bağlayıcı olmasa da siyasi açıdan önemli bir anlam taşıyor. Çünkü savaşın başlangıcında büyük ölçüde sessiz kalan Kongre ilk kez Trump'ın İran politikasını açık biçimde sorgulamaya başladı. Demokratlar yönetimi anayasal sınırları aşmakla suçlarken bazı cumhuriyetçiler de uzun süreli askeri angajmanın Amerika'nın çıkarlarına zarar verdiğini savunuyor. Ancak bu gelişme Trump açısından yalnızca bir baskı unsuru olarak okunmamalı. Aynı zamanda Beyaz Saray'ın İran ile diplomatik çözümü hızlandırması için de ek bir motivasyon oluşturuyor. Çünkü savaşın uzaması halinde Kongre'deki muhalefetin daha da güçlenmesi ihtimali bulunuyor. Tüm bu verilerden bugün ortaya çıkan tabloya bakıldığında sevgili dinleyenler ABD-İran savaşının askeri safhasının sona erdiği söylenebilir. Ancak savaşın ortaya çıkardığı temel anlaşmazlıkların çözüldüğünü söylemek için henüz oldukça erken. Nükleer denetimler, yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve bölgesel güç dengeleri gibi başlıklar taraflar arasında müzakere edilmeye devam edecek. Bu nedenle önümüzdeki 60 günlük süreç yalnızca bir diplomatik müzakere dönemi değil, aynı zamanda savaş sonrası düzenin nasıl şekilleneceğini belirleyecek kritik bir geçiş evresi olacak. Başka bir ifadeyle silahlar susmuş olabilir ancak Washington ile Tahran arasındaki güç mücadelesi artık müzakere masasında devam edecek gibi gözüküyor. Müzik Savaş sonrasına ilişkin gündeme gelen sorulardan bir diğeri İran'ın bundan sonra izleyeceği yola ilişkin sevgiyi dinleyenler. Tahran yönetimi dış politikasını, özellikle bölge politikasını eski idealleri doğrultusunda mı şekillendirecek, yoksa bu politikasında radikal bir değişime mi gidecek? Aylar süren çatışmaların ardından şu gerçek artık netleşmiş vaziyette. İran askeri ve ekonomik olarak çok ağır yaralar almış, büyük bedeller ödemiş olsa da günün sonunda siyasi ve stratejik açıdan masada kazançlı çıkan taraf olarak görülüyor birçok değerlendirmede. Cenevre'deki müzakerelerin ne kadar süreceği ya da nasıl sonuçlanacağı bir yana, bu yeni jeopolitik gerçeklik Tahran yönetimini çok kritik bir karar eşiğine getirmiş durumda. İran'ın önünde iki seçenek bulunuyor. Savaş öncesindeki o bildik ajandaya geri dönmek, yani mezhepsel bir sosla bezenmiş bölgesel nüfus ve genişleme projesini aynen devam ettirmek. Ancak analistler uyarıyor bu noktada. Bu yol geçmişte hem İran'ın komşularıyla derin krizler yaşamasına neden oldu, hem de faturasını doğrudan İran halkının ekonomik yıkımla ödediği ağır bir yük getirdi. Sadece İran halkı da değil, Irak'tan Suriye'ye, Lübnan'dan Yemen'e kadar bölge halkları da bu vekil güçler stratejisinin bedelini kanla ve gözyaşıyla ödedi. Tahran bu yolda ısrar ederse bölgedeki o kronik güvensizlik sarmalı büyümeye devam edecek. İran'ın önündeki ikinci ve rasyonel seçenek ise geçmişin bagajlarını bir kenara bırakıp başta Türkiye ve Arap komşularıyla olmak üzere bölge devletleriyle ortak bir paydada buluşmak olacak. Bu seçenek sadece bölge halklarının refahına ve istikrarına hizmet etmekle kalmayacak. Aynı zamanda Amerikan ve Batı emperyalizminin bölgedeki ileri karakolu olan Siyonist projeyi, yani İsrail'i jeopolitik olarak kuşatmanın ve yalnızlaştırmanın da tek gerçekçi yolu olacak. Ancak bu tarihi dönemeçte sorumluluk sadece İran'ın omuzlarında değil elbette. Bölge ülkelerinin de bu yeni döneme uygun, ortak ve kararlı bir dil inşa etmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Bölgedeki bazı çevrelerin yapay korkular üzerinden ürettiği ve içerideki enerjiyi tüketen iç çekişmeleri bir kenara bırakması şart. İslam dünyasının birliğini ve gücünü baltalayan yapay ajandaları kovalamak yerine doğrudan bölge halklarının ve İslam ümmetinin ortak menfaatlerini öncelik haline getiren bir vizyona ihtiyaç olduğu çok açık ve net bir şekilde görülüyor sevgili dinleyenler. ABD-İran savaşı, ardından gelen ABD-İran mutabakatı ve bu süreçte Washington ile Tel Aviv arasında ortaya çıkan derin görüş ayrılıklarına ilişkin yayınlanan haber, yorum ve değerlendirmeler uluslararası analizlerde ön plana çıkartılan konulardan biri olarak dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Bu değerlendirmeler uzun yıllardır sorgulanması adeta tabu kabul edilen bir soruyu yeniden gündeme taşımış durumda. ABD ile İsrail arasındaki ilişki gerçekten stratejik ve dokunulmaz bir ittifak mı, yoksa çıkarların değişmesiyle aşınılabilecek bir ortaklık mı? 70 yılı aşkın süredir Orta Doğu'nun jeopolitik haritasını şekillendiren ABD-İsrail stratejik ortaklığı, tarihin en derin ve en sarsıcı sınavlarından birini veriyor bugünlerde. Her iki haydut devlet arasında yaşanan son gerilimlerin geçici bir diplomatik sürtüşme ya da liderlerin kişisel egolarından kaynaklanan dönemsel bir kriz olmadığı aşikar. Aksine her iki yapının toplumsal, ekonomik ve demografik tabanında meydana gelen yapısal bir kırılma yaşandığı çok net bir biçimde görülüyor. Bu bölümümüzde ABD-İsrail ilişkilerindeki bu tarihi eksen kaymasını masaya yatıracağız sevgili dinleyenler. Geçmişte ABD ile İsrail arasında yaşanan krizler, mesela Obama-Netanyahu dönemi, genellikle geçici ve taktiksel uyumsuzluklar olarak görülmüştü ve nitelendirilmişti. Ancak günümüzdeki veriler iki müttefik arasındaki makasın yapısal olarak açıldığını gösteriyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Trump'ın İran ile imzaladığı mutabakatı eleştiren İsrail yetkililere yönelik doğrudan ve sert çıkışı bu yeni dönemin en somut ilanı oldu. Vance'in İsrail'e sizi koruyan askeri gücün büyük bölümü ABD kaynaklıdır hatırlatmasında bulunması ve İsrail hükümetini eleştirmenin antisemitizmle eşdeğer olmadığını resmen vurgulaması Washington'daki dokunulmazlık zırhının delindiğinin delili olarak okunuyor. Krizin kaynağına inilecek olursa peki bu noktada neler söylenilebilir? Şubat 2026 sonunda başlayan ABD-İran savaşı başlangıçta işgal devleti tarafından İran rejimini zayıflatacak tarihi fırsat olarak sunulmuştu. İşgal devletinin güvenlik çevreleri ve katil Netanyahu hükümeti İran'ın askeri olarak geri adım atacağı ve rejimin ciddi biçimde sarsılacağı varsayımıyla hareket etti. Ancak savaşın seyri farklı gelişti. ABD'nin beklediği hızlı sonuçlar ortaya çıkmadı. Petrol fiyatları yükseldi, Körfez ülkeleri savaşın büyümesine karşı çıktı. Amerikan kamuoyunda da savaş karşıtlığı hızla tırmandı. Bunun üzerine Trump yönetimi savaşın uzamasının maliyetini hesaplayarak İran ile müzakere yolunu seçti. İşte kırılma da tam da burada başladı. Washington'ın önceliği savaşı bitirmek ve bölgesel istikrarı sağlamak olurken işgal devletinin önceliği İran üzerindeki baskının devam etmesiydi. Bir başka ifadeyle ABD savaşın maliyetini hesaplıyordu. İsrail ise savaşın stratejik fırsatlarını. Bu çıkar farklılaşması ilişkilerdeki ilk büyük çatlağı görünür hale getirdi. İlginç olan nokta ise sevgili dinleyenler bu krizin Joe Biden veya Barack Obama döneminde değil, İsrail tarihinin en İsrail yanlısı başkanlarından biri kabul edilen Donald Trump döneminde yaşanıyor olmasıydı. Öyle ki Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdı. İbrahim Anlaşmalarının önünü açan isim oldu. İran'a karşı maksimum baskı politikasını yürüttü. Buna rağmen bugün İsrail basınında Trump için kullanılan ifadeler son derece dikkat çekici. Kırık baston, İsrail'i yarı yolda bırakan lider, Netanyahu'yu Amerikan treninin altına atan gibi benzetmelerle Trump'a yönelik ağır ifadeler kullanılıyor İsrail medyasında. Bu durum önemli bir gerçeği ortaya koyuyor aslında. ABD-İsrail ilişkileri artık yalnızca ideolojik yakınlıkla açıklanmıyor. ABD'nin küresel çıkarları ile İsrail'in bölgesel güvenlik öncelikleri her zaman örtüşmeyebileceğini teyit ediyor bu durum. İsrail'e destek uzun yıllar boyunca Amerikan siyasetinde iki parti yani demokratlar ile cumhuriyetçilerin üzerinde uzlaştığı nadir konulardan biriydi. Fakat son yıllarda bu mutabakatta aşınmaya başladı. Özellikle Amerika'yı yeniden harika yap mottosunun kısaltılmış olarak anılan MAGA hareketi içerisinde yeni bir eğilim ortaya çıktı. Bu eğilim şunu savunuyor. Amerika'nın görevi başka ülkelerin savaşlarını finanse etmek değil. Bu çizginin en görünür temsilcilerinden biri gazeteci Tucker Carlson oldu. Carlson'un bu hafta içerisinde 35 yıllık sadakatinin ardından Cumhuriyetçi Parti'den ayrıldığını açıklaması tek başına bir siyasi olaydan çok daha büyük bir anlam taşıdığının altını çiziyor ABD medyası. Çünkü Carlson sevgili dinleyenler Trump tabanında oldukça etkili bir isim. Muhafazakar medya dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak görülüyor. Aynı zamanda America First yani önce Amerika çizgisinin ideolojik sözcüsü. Carson'ın en önemli eleştirisi Cumhuriyetçi liderlerin ABD çıkarları yerine İsrail'e sadakati ön plana koymasıydı. Trump'ın Netanyahu'nun baskısıyla İran savaşını desteklediğini öne sürdü Carson. Savaşı ABD'nin fiilen kaybettiği bir çatışma olarak da nitelendirdi. ABD'nin İsrail merkezli dış politika anlayışını benimsediği yönündeki eleştirilerle birlikte Cumhuriyetçi seçmenin önemli bir kısmı bugünlerde şu soruyu sormaya başladı. İsrail'e verilen koşulsuz destek Amerika'nın çıkarına mı? Bu soru daha önceleri son derece marjinal bir soruydu ama artık değil sevgili dinleyenler. Amerika seçmenindeki bu dönüşüm aslında Demokrat Parti ile başladı sevgili dinleyenler. Gazze'deki soykırım savaşı sonrasında genç seçmenler, üniversite çevreleri, demokratlar arasında İsrail'e yönelik eleştirileri ciddi bir biçimde artırmıştı. Nitekim bugün Demokrat Parti'nin tabanında ateşkes çağrıları, askeri yardımların koşullandırılması, insan hakları vurgusu giderek daha fazla destek görüyor. Bu nedenle ilk kez şu tablo ortaya çıkmış vaziyette ABD kamuoyuna bakıldığı zaman. Amerikan seçmeninde İsrail'e yönelik sorgulama hem sağdan hem soldan yükseliyor. Bu Amerika'daki Yahudi lobileri açısından da yeni bir durum olarak nitelendiriliyor. ABD-İsrail ilişkilerinin en önemli sütunlarından biri Washington'daki güçlü İsrail lobileriydi. Bunların başında da AIPAC geliyor. AIPAC uzun yıllar boyunca ABD siyasetinde en etkili lobi kuruluşlarından biri oldu. Kongre üyeleriyle doğrudan ilişkiler kurarak seçim kampanyalarına finansal destek vererek İsrail lehine güçlü bir politika yönlendirme aktörü olarak görüldü. Özellikle Orta Doğu politikalarında ABD'nin İsrail'den ayrışmasını zorlaştıran ana kurumsal yapılarından biri kabul edildi. Ancak son dönemde iki gelişme dikkat çekiyor. AIPAC'in ön seçimlerde adaylara karşı yürüttüğü kampanyalar ciddi tepki topluyor. AIPAC'in desteklediği adaylar yüksek bütçeli kampanyalara rağmen kaybetti. Milyonlarca dolar fonladığı adayların kaybetmesi ve Amerikan kamuoyundaki imajının negatife dönmesi siyasi paranın artık sandığı tek başına domine edemediğinin göstergesi olarak okunmaya başlandı. Dolayısıyla AIPAC ilk kez aynı anda hem demokrat hem de cumhuriyetçi cephede baskı görüyor. Bu durum ilişkilerin kurumsal altyapısında da aşınma ihtimalini gündeme getiriyor. Ayrıca ABD kamuoyunda AIPAC'e yönelik olumlu algı düşerken olumsuz algı arttığına dikkat çekiliyor. Tabii AIPAC'in ABD siyaseti üzerindeki etkisi tam anlamıyla ortadan kalkmış değil sevgili dinleyenler. Hala kongrede güçlü erişime sahip. İki partide de ciddi bağlantıları var. ABD'nin İsrail'e askeri diplomatik desteği yapısal olarak sürüyor bu lobi faaliyetleri sayesinde. Ama değişen şey şu. Eskiden neredeyse tartışmasız hegemonik destek varken şimdi daha görünür bir politik rekabet ve itiraz var. Yani zayıflama mutlak değil, görece ve politik alanın daralması şeklinde okunuyor. Bu tartışma aslında şuna bağlanıyor. ABD'de dış politika elitlerinin mutlak uyumu kırılıyor. İsrail politikaları ilk kez bu kadar açık biçimde tartışılıyor. Filistin meselesi iç politik bir çatışma konusu haline geliyor. ABD iç siyaseti ve kamuoyundaki dönüşümün fitilini esas olarak İran savaşı değil, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar ateşledi aslında. Dünya kamuoyunun İsrail'in askeri saldırılarına tanıklık etmesiyle birlikte AIPAC'in onlarca yıl özenle ördüğü siyasi koruma ağı ilk ciddi yıpranma işaretini vermeye başladı velhasıl. Belki de daha önemli olan dönüşüm İsrail tarafında yaşanıyor sevgili dinleyenler. 1948'den beri İsrail stratejisinin temel varsayımı şuydu. Son tahlilde Amerika mutlaka yanımızda duracaktır. Bugün bu varsayım ilk kez ciddi biçimde sorgulanıyor. Netanyahu'nun son dönemde yerli silah üretimini artırma çağrıları, yine dış desteğe bağımlılığı azaltma söylemleri, bağımsız hareket etmeliyiz vurgusu bu psikolojik kırılmanın işareti olarak okunuyor. Bu kırılmanın yansımaları İsrail medyasında çok daha net bir şekilde kendini gösteriyor. Özellikle İran ile imzalanan mutabakat sonrası İsrail medyasında İsrail'i sattığı iddiasıyla Trump alabildiğine eleştiriliyor, tartışılıyor. Mesela İsrail medyasından Yedioth Ahronoth, Trump kırık bir bastondur. Churchill gibi kan ve gözyaşı dökmek istemedi, petrol fiyatlarının düşmesini istedi ve İsrail'i cehenneme gönderdi diyor. Yine Maarif gazetesinde yer alan bir analizde Netanyahu Amerikan treninin tekerlekleri altında kaldı. Trump'ı İran rejiminin kolayca düşeceğine ikna eden Netanyahu şimdi gururunun kırıntılarını topluyor diyor Maarif gazetesi. Yine İsrail medyasının önde gelen yayın organlarından Haaretz, anlaşma tam bir fiyasko. Trump'ın tek derdi savaşı bitirip ABD askerini bölgeden çekmekti. Nitekim İran ile anlaşarak bunu yaptı diyor Haaretz. Tüm bu göstergeler bir arada değerlendirildiğinde sevgili dinleyenler, yaşanan krizin liderler arasındaki geçici bir görüş ayrılığından ibaret olmadığı anlaşılıyor. Bu ayrışmanın temelinde iki aktörün farklı yönlere evrilmesi yatıyor aslında. ABD, ekonomik baskılar, artan kamu borcu ve toplumsal kutuplaşmanın etkisiyle küresel yüklerini azaltmaya ve iç sorunlarına odaklanmaya yönelirken, İşgal devleti demografik ve siyasi dönüşümün etkisiyle daha güvenlikçi, daha çatışmacı ve dış desteğe daha bağımlı bir çizgiye sürüklenmekte. Sonuç olarak işgal devletinin giderek daha tavizsiz ve bağımsız bir çizgi izlemesi ABD'deki derin siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümle çelişiyor. Güvenlik, diplomasi ve finansman açısından büyük ölçüde Washington'a bağlı olan İsrail'in bu değişime uzun vadede kayıtsız kalması öyle kolay gözükmüyor. Bütün bunlara rağmen ABD ile İsrail yollarını ayırıyor demek de erken olur kuşkusuz. Çünkü ilişkiyi ayakta tutan çok güçlü yapısal bağlar hala mevcut. Kongre'nin önemli bölümü İsrail yanlısı pozisyonunu koruyor. İki ülke arasındaki savunma sanayi entegrasyonu son derece derin. Orta Doğu'ya ilişkin birçok temel varsayım hala ortak. Bu nedenle yaşanan sürece ilişkin en isabetli tanım şu olabilir belki. ABD-İsrail ilişkileri bir kopuş dönemine değil, şartsız ortaklıktan şartlı ortaklığa geçiş dönemine girmiş denilebilir. 1948-2025 arasındaki dönemde İsrail, Washington açısından büyük ölçüde dokunulmaz bir müttefikti. 2026 sonrasında ise İsrail'in ABD'nin küresel öncelikleriyle uyumlu hareket ettiği ölçüde destek göreceği yeni bir dönemin kapılarını aralıyor olabilir. Eğer bu eğilim devam ederse MAGA içindeki önce Amerika çizgisi güçlenir, Demokrat Parti tabanındaki İsrail eleştirileri derinleşir ve AIPAC'in etkisi aşınmayı sürdürürse tarihçiler gelecekte 2026 yılını ABD-İsrail ilişkilerinde özel ilişkinin revizyona uğradığı yıl olarak anabilirler. Bu nedenle bugün yaşananlar muhtemelen ne tamamen konjonktürel bir kavga ne de henüz kesinleşmiş bir ayrılıktır. Daha çok 70 yıllık ortaklığın temel varsayımlarının ilk kez aynı anda ve bu ölçüde sorgulandığı tarihsel bir eşik niteliği taşımaktadır. Esed rejiminin çöküşünün ardından Suriye'nin önünde yeni bir dönem açıldı sevgili dinleyenler. Ancak bu yeni dönem Şam'ın yalnızca kendi iç sorunlarıyla meşgul olacağı sakin bir geçiş süreci olmaktan uzak görünüyor. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat sonrasında bölgede oluşan yeni jeopolitik denge, Washington'ın farklı arayışlara yöneltirken Donald Trump'ın son açıklamaları ve Amerikan yönetiminden gelen çeşitli işaretler, Suriye'nin bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir rol üstlenmesinin istendiğine işaret ediyor. Programımızın bu bölümünde az önce küresel boyutlarını ele aldığımız ABD-İran-İsrail üçgeninin tam merkezine, Suriye'nin yeni liderliğinin ezber bozan hamlesine odaklanmak istiyoruz. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara, son günlerde uluslararası kulislerde hararetle tartışılan o tehlikeli soruya son noktayı koydu denilebilir. Yeni Suriye, ABD'nin istediği doğrultusunda Hizbullah'ı tasfiye etmek için Lübnan'a askeri bir müdahalede bulunacak mı? Şara hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar net ve diplomatik bir dille Washington'ın bu taşeronluk teklifini reddettiğini açıkladı. Suriye lideri, biz Lübnan ile Suriye arasında askeri hatlar değil, ekonomik köprüler kurmanın peşindeyiz diyerek yeni Şam yönetiminin vizyonunu ortaya koydu. ABD ile yürüttükleri temasların özünü de şu sözlerle özetledi. Bizim ABD'ye sunduğumuz teklif nettir. Savaş durmalı. Bunun içinde ekonomik, siyasi ve sosyal çözümler üretilmeli. Suriye ile Lübnan arasındaki o hayati ekonomik şah damarı yeniden canlandırmamız gerekir. Peki Trump neden ısrarla Suriye'yi Lübnan sahasına sürmek istiyor? Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah'ı askeri olarak bitirememesinden, sadece binaları yıkıp sivilleri katletmesinden ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü Netanyahu'nun savaş uzatması, az önce detaylarını aktardığımız o kırılgan ABD-İran mutabakatını havaya uçurma riskini taşıyor. Trump, Lübnan ihalesini Şam'a devreterek hem İsrail'i rahatlatmak hem de Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanmasını engellemek istiyor. Ancak yeni Suriye yönetimi Trump'ın kendilerini çekmek istediği bu tehlikeli uçurumun farkında. Ahmet Eşşara, Lübnan'ın egemenliğine saygı duyduklarını belirtirken, Hizbullah ve onun arkasındaki Lübnan Şii tabanına karşı da oldukça rasyonel ve tarihi bir dille seslendi. ikinci halife Hazreti Ömer'in o meşhur sözünü hatırlatarak hakka doğruya dönmek, batılda yanlışla ısrar etmekten hayırlıdır ifadelerini kullandı Ahmet Eşşara. Şara, Hizbullah'ın geçmişte Esed rejiminin yanında durarak Suriye halkına karşı işlediği savaş suçlarını unutmuş değil elbette. Ancak yeni Suriye'nin vizyonunun intikam üzerine kurulamayacağını net bir şekilde ilan ediyor. Eski defterlerin Suriye halkına acı çektiren tüm o tiryanlarla birlikte kapatıldığını vurgulayan Şara, yeni Suriye'nin gireceği tek büyük savaşın fakirlik, ekonomik yıkım ve kalkınma krizi olduğunu ilan ediyor. Suriye'yi yeniden inşa etmek yeni yönetimin mutlak ve en büyük öncülüğü olduğunu vurguluyor. Şam'dan gelen bu açıklamalar aslında Lübnan'ın iç dinamiklerine de ayna tutuyor. Suriye yönetiminin Lübnan üzerinde ciddi bir pozitif etki potansiyeli var, ancak bu durum her şeyden önce Lübnan'ın kendi iç uzlaşısına da bağlı elbette. Buradaki asıl soru işareti Hizbullah'ın içinde bulunduğu stratejik körlükle ilişkilendiriliyor. Hizbullah'ın İran'ın bölgesel politikalarına mutlak tabiyeti Lübnan'ın iç barışını ve geleceğini çok ağır bir riske atıyor. Evet, Netanyahu'nun Lübnan'da katliam yapmak için bir bahaneye ihtiyacı yok. Bu bir gerçek. Ancak Hizbullah'ın sahadaki ısrarcı tutumu İsrail tarihinin bu en sağcı, en ırkçı hükümetine adeta altın tepside kaçış senaryoları sunduğu vurgulanıyor analizlerde. Eğer Ahmet Şara hem Suriye'nin içini toparlama hem de Lübnan bağlamında takındığı bu sorumlu ve rasyonel diplomatik duruşu sürdürmeye devam ederse, önümüzdeki günler ve aylarda küresel siyasete çok çarpıcı bir gerçeği tescil ettirecek. O da Suriye'nin yeni lideri hem Washington'da fevri hesaplar yapan Donald Trump'tan hem de Beyrut'ta İran'ın ipine sarılan Hizbullah'tan çok daha rasyonel, çok daha basiretli bir devlet aklı ortaya koymuş olacak Şara yönetimi. Sevgili dinleyenler, sınır ötesinde bu akşam kapanış dosyasını Orta Doğu'nun geleceğini doğrudan şekillendiren kritik bir soruya ayırdık. İsrail'de Netanyahu sonrası bir dönem gerçekten neyi değiştirir? Uluslararası kamuoyunda ve analizlerde sıkça eğer Netanyahu giderse her şey normale döner algısı işleniyor. Ancak İsrail iç siyasetinin yapısal gerçekleri bizlere bunun çok büyük bir yanılsama olduğunu gösteriyor. Karşımızdaki gerçek şu: Netanyahuizm artık sadece bir liderin şahsından ibaret değil, devlet aygıtının içine kök salmış, kalıcılaşan bir radikal sağ güvenlik rejiminin adı. Dolayısıyla Netanyahu koltuğu bıraksa bile Filistin politikasında Gazze veya Batı Şeria'da köklü bir eksen değişimi beklemek büyük bir saftirlik olacaktır. Gelin manşetlerin arkasındaki bu yapısal kilitlenmeyi adım adım inceleyelim. İsrail siyasetinin giderek daha radikal bir çizgiye kayması geçici bir rüzgar veya konjonktürel bir tercih değil, tamamen aritmatik bir zorunluluk. İşgal devletindeki nüfus dengeleri sessizce değişiyor zira. İsrail'de seküler ailelerde kadın başına düşen çocuk sayısı ortalama 2 civarındayken, haredim yani ultra ortodoks topluluklarda bu oran 6 ila 7 çocuk seviyesinde. Bu devasa demografik fark her seçim döneminde oy kullanma yaşına gelen genç neslin ezici bir çoğunluğunun dini ve aşırı milliyetçi ideolojilerle büyümesi demek. Devletin kurucu aklı olan Avrupa kökenli seküler sol Yahudilerin yerini bugün Doğu kökenli Yahudiler ve ultra ortodoks gruplar alıyor. Yani bugünün çocukları yarının radikal sağcı seçmen bloğunu kalıcı olarak inşa ediyor. Geleneksel İsrail sağı meseleyi askeri, stratejik ve tampon bölge üzerinden okur. Bu yüzden gerektiğinde toprak karşılığı barış fikrini bir pazarlık maddesi yapabilirdi. Ancak bugün merkeze yürüyen dini Siyonizm akımı meseleyi tamamen ideolojik bir boyuta taşıdı. Batı Şeria'yı Tevrat'ta vaat edilen kutsal topraklar olarak gören adlarına yerleşimci densi de gaspçı ideoloji için Tanrı'nın verdiği toprağı başkasına devretmek veya iki devletli çözümü kabul etmek en büyük günah sayılıyor. Dolayısıyla bu dogmatik inanç yapısı doğası gereği müzakereyi, uzlaşıyı ve diplomatik çözümleri tamamen reddediyor. İsrail'in %3.25 gibi dünyanın en düşük barajlarından birine sahip olan aşırı nispi temsil sistemi, radikalizmi bizzat üreten kurumsal bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbir partinin tek başına iktidar olamadığı bu yapıda sadece %4 gibi çok düşük oy oranları bile marjinal, aşırı sağcı partilerin hükümetin kurulmasında kilit taşı rolü üstlenmelerine neden oluyor. Kendi özgür ağırlıklarının çok ötesinde bir şantaj ve pazarlık gücü elde eden bu radikal gruplar, koalisyon karşılığında yerleşim birimlerinin genişletilmesi için devasa fonlar koparıyor ve devletin en kritik bakanlıklarını ele geçirebiliyorlar. Bu kurumsal defonun ve yapısal dönüşümün en somut iki örneği bugün kabinede oturuyor. İtamar Ben-Gvir, geçmişte ırkçı ve terörist faaliyetleri sebebiyle İsrail ordusuna bile alınmayan bu radikal figür, bugün Ulusal Güvenlik Bakanı olarak polis teşkilatını yönetiyor ve sivil Yahudileri silahlandırıyor. Öte yandan Bezalel Smotrich, Maliye Bakanı olarak görev yapan bu isim, aynı zamanda Batı Şeria'daki sivil iradenin başında bulunuyor. Yani yasa dışı, adlarına yerleşimci denen gaspçıların yerlerinin inşasını, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını ve topraklarının gasp edilmesini doğrudan işgal devleti eliyle yönetiyor bu isim. Tüm bu tabloyu birleştirdiğimizde karşımıza şöyle bir trajik dönüşüm çıkıyor. Benjamin Netanyahu geçmişte normal şartlarda pragmatik ve uluslararası dengeleri gözeten bir lider olarak anılıyordu. Ancak hakkında açılan yolsuzluk davaları ve hapse girme korkusu onu koltukta kalabilmek için radikal sağ bloğun tüm şartlarına boyun eğmeye zorladı. Netanyahu şu an bu ittifakın lideri değil, adeta koltuğunun esiri olarak konumlandırılıyor. Fakat asıl tehlike bu esaret ilişkisinin artık kurumsallaşmış olması sevgili dinleyenler. Yarın Netanyahu siyaset sahnesinden çekilse bile onun arkasında bıraktığı ana akım aktörler, örneğin eski başbakan Naftali Bennett gibi isimler farklı bir paradigma sunmuyor. İsrail siyasetindeki geniş mutabakat, Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulmak yerine çatışmayı yönetmek ve işgali derinleştirerek mevcut statükoyu sürdürmek üzerine kurulmuş durumda. Sahada artan, adlarına yerleşimci denen gaspçıların şiddeti, günlük baskılar ve yerinden edilme politikaları hükümetlerden bağımsız bir devlet politikası olarak işliyor. Özetle soru artık yalnızca Netanyahu gidecek mi sorusu değil. Soru çok daha yapısal ve derin bir boyuta ulaşmış durumda. Netanyahu gittiğinde bile onun iktidarda kalmak uğruna kurumsallaştırdığı bu radikal siyasi düzen ortadan kalkabilecek mi? Mevcut göstergeler, demografik gerçekler ve kurumsal yapı bu sorunun cevabının giderek daha net bir biçimde hayır olduğunu gösteriyor. İsrail geri dönüşü olmayan bir radikalizm sarmalına girmiş bulunuyor ve aktörler değişse de sağdaki o gaspçı, o işgalci çizgi varlığını korumaya devam edecek gibi gözüküyor ne yazık ki sevgili dinleyenler. Evet, bu değerlendirmeyle bu haftaki Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki Sınır Ötesi programında yeni arka plan okumalarıyla küresel siyasetin şifrelerini çözmek üzere yeniden buluşalım sevgili dinleyenler. Sesimize kulak veren, bizleri can kulağıyla dinleyen tüm dostlarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hayırlı akşamlar, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.